Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecri Şemsi 3 Behmen 1399, Hicri Kameri 8 Cemadül Sani 1442 ve Miladi 22 Ocak 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'da doğa trafi turizmi, Trump'ın 4 yıllık karnesi, Neçubela Örgütleri adlı programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ı yıkmak isteyenlerin zilletle devrildiklerini söyledi. Catherine Ashton, İran'ın Trump'a karşı zaferi ardından teslim olmayacağını belirtti. İran, terörizmle mücadelede Irak'a yardıma hazır. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Borrell ile görüştü. Amerika yeni başkanı Biden'in yeni start anlaşmasını uzatma kararı aldığı belirtildi. Ve Nancy Pelosi, Trump'ın asil soruşturmasının devamını istedi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, 2020 yılında dünyanın 3. süper projesi seçilen Fars Körfezi, Beit Boland, doğal gaz rafinerisinin hizmete girdiği törende yaptığı konuşmada İran'ı yıkmak istediklerini iddia eden zorbalar şimdi kendileri zillet içinde devrildiklerini belirtti. Batı Asya'nın en büyük doğal gaz rafineri Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin katıldığı törende İran'ın Huzistan eyaletinde hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Rouhani projenin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen ve video konferans yöntemiyle katıldığı törende yaptığı konuşmada şöyle dedi. İran milletine karşı komplo düzenleyen ve plan yapanların Şam ömürlerinden son günlerinde ne kadar demokrasi karşıtı oldukları tüm dünyaca ve tüm milletler ve Amerika milleti tarafından açıkça anlaşıldı. İran İslam Cumhuriyeti enerji kaynakları bakımından bölgede ve dünyada özel konumu bulunduğunu belirten Rouhani, İran 32 trilyon metreküp doğal gaz kaynakları ile dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip olduğunu belirtti. İran'ın petrol ve doğal gaz kaynaklarının önemini işaret eden Rouhani, dünyada İran'ın petrol ve doğal gaz kaynaklarına da muhtaç olduğunu vurguladı.
Avrupa Birliği eski dış siyaset sorumlusu Catherine Ashton, Amerika eski savunma bakanı Chuck Hagel ile ortaklaşa yayınladıkları mektupta Washington'un Berjam nükleer anlaşmaya geri dönmesini istediler. Dün Hill News web sitesinde Ashton ve Hegel yayınlanan ortak mektubunda 2015 yılına nazaran dünya şartlarının değiştiği için Amerika'nın İran ile varılan ilk nükleer anlaşmaya geri dönemeyeceği delillere karşı muhalefetlerini açıkladılar. Ashton ve Hegel söz konusu delillerin arızalı olduğunu belirterek Amerika Başkanı Joe Biden'e hitaben İran İslam Cumhuriyeti'nin eski başkanı Donald Trump'ın baskılarına karşı zaferi ardından teslim olmayacağını yazdılar. İkili yazdıkları mektupta füze çalışmaları, bölgesel siyasetler ve Bercam nükleer anlaşmasının bozulabilir maddeleri konusunda İran'dan daha fazla imtiyaz koparmak için baskı aracı olarak kullanılan maksimum baskı siyasetinin taraftarlarının görüşünü işaretle bu bakışın arızalı ve yanlış olduğunu belirttiler. Ashton ve Hegel mektubun devamında yeni müzakerelerin başlamasını zorlayan veya Bercam'a geri dönmek için her türlü şart koşmanın yenilgiye mahkum olduğunu da ifade ettiler. Çin ve Rusya'da son günlerde Amerika'nın kayıtsız şartsız Bercam anlaşmasına geri dönmesini istediler.
Fransa Dışişleri Bakanı dün akşam Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından illegal çekilmesini ve Avrupalıların bu uluslararası anlaşmaya karşı ahde vefasızlıklarına değinmeden İran'ın nükleer anlaşmadaki sorumluluklarına geri dönmesini istedi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Ali Nahyan ile Paris'te yaptığı görüşmede İran'ın nükleer anlaşmadaki sorumluluklarına geri dönmesini istedi. Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşan Avrupa Trokyası, Amerika'nın 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan illegal çekilmesi ardından İran'ın ekonomik çıkarlarını garanti etme vaatleriyle anlaşmayı korumaya çalıştılar. Söz konusu ülkeler Amerika'ya karşı tüm siyasi ve sözlü direnmelerine rağmen rağmen çekilmenin de etkilerini telafi etme vaatlerine uymadılar. Bu şartlarda ise İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi 8 Mayıs 2019'da Amerika'nın Bercam'dan çekilmesinin yıl dönümünde İran'ın nükleer anlaşma sorumluluklarına bizzat Bercam'ın 26 ve 36. maddeleri uyarınca azaltarak sorumlulukları ve hukukları arasında denge kurmaya çalıştı. İran hükümeti 5 Ocak 2020'de bu bildiride nükleer sorumluluklarını azaltmada 5. ve son adımını attığını duyurdu. Fakat Tahran uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması ve çıkarlarının sağlanması durumunda eski sorumluluklarına geri dönmeyi de defalarca vurgulamıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Irak'ın başkentinde yaşanan ve birçok sivilin ölümü ve yaralanmasına sebep olan çifte terör saldırıyı kınadı. Said Hatipzade dün olay kurbanlarının aileleriyle acılarını paylaşarak, bu büyük acıdan dolayı Irak halkı ve hükümetine başsağlığı dileyerek, olay şehitleri için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Hatipzade tekfirci terörizmin yeni bir nefesle Irak'ı hedef aldığını ve ülkedeki huzur ve istikrarı bozarak yabancı güçlerin sürekli kalmaları için bahane oluşturduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Irak hükümeti ve güvenlik güçlerinin güvenliği sağlanması, faillerin cezalandırılması ve tekfirci düşünce köklerini kurutmak için çalışmalarına destek vererek İran İslam Cumhuriyeti'nin eskiden olduğu gibi terörizm ve aşırıcılıkla mücadele yolunda her türlü yardımı Iraklı kardeşlere sunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Irak'ın büyük din alimlerinden Ayetullah Sistani bürosu dün Bağdat'ta terör saldırılarını kınarken güvenlik güçlerinin Irak halkı düşmanlarının planlarını etkisizleştirmesini istedi. İran'ın Irak'ta haber çevrelerine dayanarak bildiğine göre Ayetullah Sistani'nin bürosu dün akşam yayınladığı bildiride şöyle yazdı. Bir kez daha vahşi teröristler her duyarlı vicdanı acıtan korkunç bir sahnede iki eş zamanlı patlama ile savunmasız siviller topluluğunu Aziz Bağdat kentinin El-Teyran meydanında hedef aldılar ve onlarca şehit ve birkaç katı da yaralı geriye bıraktılar. Ayetullah Sistani Bürosu söz konusu bildiride, Bağdat patlamalarında yakınlarını kaybeden ailelerle acılarını paylaşarak ilgili güvenlik kurumlarından güvenliğin sağlanması ve mazlum halk için pusuya yatan düşmanların planlarını etkisizleştirmek için daha fazla çalışmalarını istedi. Bağdat'ın El-Teyran meydanında dün yaşanan iki eş zamanlı patlama sonucu 35 kişi ölürken 110 kişi ise yaralandı. Olayın sorumluluğunu şimdilik üstlenen olmadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı dün akşam bir bildiri de onlarca Iraklıların ölümü ve yaralanmasına sebep olan Bağdat saldırılarını kınadı. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı söz konusu bildiride Bağdat terör saldırılarını kınarken bu vahşi cinayette hayatını kaybedenlerin aileleriyle acılarını paylaştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca Moskova'nın Irak halkı ve hükümetine terörizmle mücadelede desteğini vurgu yaparken, Moskova dünya terörizm tehdidine karşı ciddi ve etkili mücadele için uluslararası toplu çalışmalar ve faaliyetlerin takviyesinin önemini vurguluyor ifadelerine yer verdi. Bu arada Mısır El-Ezhar Üniversitesi de dün akşam bir bildiride Bağdat terör saldırılarını şiddetle kınadı. Bildirdi, Irak'ın başkentinde yaşanan saldırılar şiddetle kınanırken terörizm tehdidine karşı tüm Iraklı grupların dayanışmasına vurgu yapıldı.
Irak'ta Hukuk Devleti Koalisyon Sözcüsü dün akşam yaptığı açıklamada güvenlik kurumlarının ilk bilgilerinin Bağdat'taki terör saldırı faillerinin iki Suudi olduğunu gösterdiğini söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Bahaettin El-Nuri yaptığı açıklamada Suudilerin bu cinayette elleri olduğu ispatlanırsa Irak hükümetinin Suudi Arabistan'ı bu olaydan sorumlu tutması gerektiğini söyledi. Irak Gönüllü Halk Güçleri Haşişavi alt kanatlarından Irak Hizbullah Tugaylara da bir bildiride Bağdat terör saldırılarından Amerika, Siyonist rejim ve Suudi Arabistan'ın ortak planlarıyla gerçekleştiğini belirtti. Lübnan Hizbullah Hareketi ise bir bildiride Bağdat terör saldırılarını kınarken saldırının şüpheli bir durum olduğunu belirtti. Hizbullah bildirisinde Irak sahnesinde patlama olaylarının tekrar yaşanmamasının Amerikalı işgalci güçlerinde çıkışına yönelik taleplerin artmasıyla birlikte yaşanmasının gerçekten şüpheli olduğunu duyurdu. Lübnan Hizbullah'ı ayrıca bu vahşi cinayete karşılığın Iraklıların uyanık olması, vahdeti, Amerikan işgal güçlerine muhalefeti ve bağımsızlık ile özgürlüğe bağlı kalması olduğunu vurguladı. Bağdat'ta dün yaşanan çifte bombalı saldırıda en az 35 kişi ölürken 110 kişi de yaralandı.
Irak haber çevreleri son 24 saatte Amerika'ya ait ikinci askeri lojistik konvoyuna da saldırı düzenlendiğini duyurdu. Şafak Haber'in bildirdiğine göre Amerikan askeri lojistik konvoyu Bağdat'ın batısında Ebu Ghraib yakınlarında saldırıya uğradı. Aynı habere göre dün ayrıca Amerika liderliğinde sözde IŞİD ile mücadele koalisyonu lojistik destek konvoyunun geçişi sırasında Irak'ın güneyinde El Semave bölgesinde bir patlama yaşandı. Söz konusu saldırıda can kaybı yaşanmazken Amerikan zırhlı araçlarında hasar oluştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ve NATO ile görüşmeler yapmak üzere dün akşam saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Çavuşoğlu ve Borrell, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Borrell, Kıbrıs görüşmelerinin en kısa zamanda başlaması gerektiğini söylerken, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de ve çevresindeki bölgelerde gerilimin sürdürülebilir şekilde azaltılmasını istiyoruz dedi. Çavuşoğlu, Borrell'le görüşmelerle göçmenlerle ilgili anlaşmanın güncelleştirilmesi gerektiğini ayrıca Doğu Akdeniz'de çok taraflı konferansın önerisinde bulunduklarını, Türkiye vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat serbestliği ve gümrük kuralları hakkında da görüştüklerini ifade etti. Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Elbette muhataplarımız Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği kurumlarının da bizden beklentilerini dinleme imkanımız olacak. 2020 yılı Türkiye ve AB ilişkileri bakımından sorunlu bir yıl oldu. Aralık zirvesi ortak açıklamasından sonra daha pozitif bir atmosfer oluşmak için her iki taraftan da siyasi irade ortaya çıktı. Ayrıca ilişkilerin daha da sağlıklı gelişmesi bakımından da karşılıklı olumlu açıklamalar oldu ve daha iyi bir diyalog imkanı sağladık.
Türkiye'de son 24 saatte 6.289 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 153 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de son 24 saatte 165.109 COVID-19 testi yapıldı. 6.289 kişinin testi pozitif çıktı. 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2.074 oldu. İyileşen sayısı ise 2.290.032'ye yükseldi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre son 24 saatte 165.109 COVID-19 testi yapıldı. 6.289 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 153 kişi hayatını kaybetti ve hasta sayısı 743 olarak açıklandı. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %5,1, yatak doluluk oranı %45,5 oldu.
World Meters'in bildiğine göre Amerika'da korona kayıp sayısı 420 bini geçti. Aynı habere göre Amerika'da toplam hasta sayısı 25.196.086 kişiye ulaşırken bu sayıdan 420.285 hayatını kaybetti. Halihazırda her dakikada en az 3 Amerikalı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor.
Meyer Saray yeni sözcüsü dün akşam yaptığı açıklamada Amerika'nın Rusya ile yeni START anlaşmasını uzatma istediğini duyurdu. Sputnik'in bildirdiğine göre Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'in Rusya'ya süresi Şubat'ta bitecek yeni stratejik silahların azaltılma anlaşması START 3'ü 5 yıl daha uzatma teklifinde bulunmayı planladığını teyit etti. Sözcü Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yeni yönetimin Rusya ile ilgili politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Amerika'nın iki ülke arasındaki petrol boru hattı ile ilgili kararını eleştirdi. CNN'in bildiğine göre Trudeau, Amerikan Başkanı Biden'in Keystone XL petrol boru hattı projesinin iptaline yönelik kararnameyi imzalamasını eleştirdi. Trudeau geçen Kasım ayında bu konuyu açıkça konuştuklarına işaretle bu kararın Kanada'nın Amerika'nın en büyük enerji tedarikçisi olduğu ve bu konuda Amerika'ya yardım etmesine de rağmen alındığını ifade etti.
Amerika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, bazı Cumhuriyetçi temsilcilerin eski Başkan Donald Trump'ın Senato'da azil soruşturmasına vazgeçilmesine dair isteklerine karşı çıktı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Pelosi, kısa süre içinde eski Başkan Trump'a karşı kabul edilen azil maddesinin Senato'ya gönderileceğini açıklayarak açıklamasında kesin bir tarih vermedi.
Konuşma analizleri Donald Trump'ın 4 yıllık başkanlığı sırasında 30 binden fazla yalan söylediğini ortaya koydu. Washington Post'un analizine göre Trump göreve geldi 20 Ocak 2017 ve Joe Biden'in ülkenin başkanı olarak yemin ettiği görevdeki son günü arasında geçen 4 yıllık süre içerisinde 30.573 kez yalan ve yanlış yönlendirici ifade sarf etti.
Ve Kabil'de bir manyetik bombanın patlaması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İmran Han'ın İran ile sınır pazarlarının yapımının hızlandırılması talimatı etrafında. Pakistan Başbakanı İran ile sınır pazarlarının yapımının hızlandırılmasını ve bu hususta kapsamlı stratejilerin belirlenmesini istedi. Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan'ın İran ile sınırında ticareti yönetme ve sınır pazarları inşa etme gibi ticaret altyapısının geliştirilmesi projeleri özel oturumunda sınır bölgelerinde yaşayanlar, özellikle de İran'a yanaşık olarak bulunan Pakistan'ın Beluchistan eyaleti halkının hayat düzeninin iyileştirilmesinde özel öneme sahip olduğunu belirtti. Bu oturum İran ve Pakistan arasında ikinci resmi sınır kapısının açılışından bir aydan daha az bir süre sonra düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rimdan ve Pakistan'ın da Gebet sınır kapılarının İran Şehircilik ve Yol Bakanı Muhammed İslami ve Pakistan Savunma Sanayisi Bakanı Zübeyde Celal ve iki ülkenin diğer makamları ve yetkililerin katılımıyla açılışının yapılması bir ay önce gerçekleşti ve bu sürecin önemli bir parçası oldu. Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran ve Pakistan sınırlarında pazarların kurulmasının hızlandırılmasına vurgusu, Pakistan İktidar Partisi Adalet Hareketi Partisi'nin iki ülkenin ortak sınırlarda ticaret düzeyini arttırmaktaki siyasetini gösteriyor. Pakistan, Beluchistan eyaleti aracılığıyla İran ile komşudur. Bu yüzden bu eyalette gereken altyapıyı kurarak İran ile kara ve sınır ticaret ilişkilerini de geliştirmek istiyor. Pakistan'ın en önemli eyaleti olmasına rağmen Beluchistan eyaleti bu ülkenin en fakir eyaletlerinden sayılır. Beluchistan ile diğer Pakistan eyaletleri arasındaki istihdam ve geçim alanı da dahil olmak üzere kalkınma göstergelerindeki büyük boşluk ve ara son yıllarda Beluchistan'da yasa dışı ve gayrimeşru yollarla para kazanma sürecinde önemli bir artışa yol açmıştır. Ticari mal ve uyuşturucu kaçakçılığı ve mafya gruplarının oluşumu ekonomik açıdan Pakistan-Beluchistan'daki yoksulluğun sonuçlarıdır. Siyasi ve güvenlik alanlarında Beluchistan'da ayrılıkçı grupların oluşması Pakistan hükümetinin başlıca zorluklarından biri haline gelmiştir. İslamabad yetkililerine göre son yıllarda Hindistan dahil rakip ülkelerin casusluk ve istihbarat teşkilatları bu grupları güçlendirmek amacıyla takviye çalışmaları yapıyor. Pakistan merkezi hükümetini zayıflatmak için plan yaptıklarını belirtiyor. Pakistan'ın Beluchistan eyaletindeki çeşitli alanlardaki az gelişmişliğin tatsız siyasi, güvenlik, ekonomik ve sosyal sonuçlara yol açtığı bir durumda bu eyaletteki kalkınma stratejileri Pakistan hükümetinin gündemine alınmıştır. Beluchistan halkının ekonomik ve yaşam koşullarını iyileştirmenin yollarından biri de istihdamın artırılmasına yardımcı olabilecek ve Beluchistan halkının çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için sınırın her iki tarafındaki ticareti arttıracak pazarların kurulması ve geliştirilmesidir. Bu da İran ile sınır pazarlarının geliştirilmesine bağlıdır. İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan'ın ortak sınırlarının güvenlik ve statü açısından istikrarsız olması nedeniyle iki ülke arasındaki pazarların ve sınır noktalarının olması dahil olmak üzere sınır ticaretinin geliştirilmesi ortak sınırlarda güvenliğin sağlanmasında etkili olabilir. Gelişmekte olan sınır pazarlarını geliştirme politikalarının ve İran ile Pakistan arasındaki sınır geçişlerinin resmi ticaret üssü olarak etkin olabilmesi için ilk adımda gerekli donanım ve yazılım altyapısının sağlanması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca İran ve Pakistan arasındaki dinamik ticaret ilişkilerinin etkilerini incelerken iki ülkenin ikili finans ve bankacılık kanallarının olmaması, yüksek tarifelerin varlığı ve mal kaçakçılığı gibi engelleri aşmaları zarureti de göze çarpmaktadır. Tabii ki son yıllarda İran ve Pakistan arasındaki finansal ve bankacılık transferleri gibi zorlu sorunların çözümünün bir parçası olarak barter olumlu bir yol oynamıştır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden hükümetinin dış siyaseti hususundaki tereddütler ve muğlaklıklar başlığını taşıyor. Müzik Amerika'da Joe Biden'in tanıtılması töreninin ardından yeni hükümetin işe başlamasıyla birlikte Amerikan dış siyaseti alanında da değişikliklerin alametleri belirlemeye başladı. Buna rağmen Biden döneminde Amerika'nın dış siyaseti hususundaki muğlaklıklar ve tereddütlerin olduğu gözlemlenmektedir. Joe Biden çarşamba günü Amerikan Başkanı olarak ilk çalışma gününde eski Amerikan Başkanı Trump'ın girişimlerini iptal etme amacıyla 17 kadar başkanlık talimatını imzaladı. Dış siyaset alanında imzaladığı en önemli talimatlar arasında ise Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'na ve Dünya Sağlık Örgütü'ne geri dönmesi talimatları görülüyor. Biden'in bu talimatları dünya tarafından da özellikle Washington'un Avrupalı ortakları tarafından memnuniyetle karşılandı. Biden'in dış siyaset alanındaki girişimleri aslında Donald Trump'ın bu alandaki girişimlerini tersine çevirmek doğrultusunda gerçekleştirildi. Trump hükümeti önce Amerikan sloganı ve tek taraflılık siyasetleri çerçevesinde belli ve planlı bir şekilde birçok uluslararası kurum ve kuruluştan ve de anlaşma ve sözleşmelerden Amerika'ya çekerek çok taraflılık araçlarını ve mekanizmalarını yok etmeye çalıştı. Uluslararası düzeyde ise Amerika'nın Avrupalı ortakları tarafından bile eleştirilere yol açan bu girişimler Amerika'nın günden güne daha da inzivaya sürüklenmesine ve prestij ve imaj kaybına da yol açtı. Biden şimdi de Amerika'nın imajını ve etkili bir dünya gücü olarak konumunu da yeniden sağlamaya çalışıyor. Ancak bu alanda pek çok belirsizlik ve şüphe söz konusudur. Bu şüphelerden biri Biden yönetiminin Amerika'nın İran ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi Amerikan dış politikasındaki bazı önemli uluslararası konulara ve temel gündemlerle ve Venezuela ve Kuzey Kore'ye yönelik Amerikan politikasına yaklaşımını da değiştirip değiştiremeyeceğidir. Biden'in ve üst düzey hükümet yetkililerinin son görüşleri göz önüne alındığında değişikliklerin de gelmesine de bekleniyor. Diğer bir deyişle birçok uzman ve analistin de inandığı gibi Amerikan dış politikasının temelleri ve ilkeleri büyük ölçüde değişmez ve sabittir. Bu nedenle pratikte de Amerikan başkanları ve dış politika konularında sarf ettikleri sözler de ilginçtir. Bu Biden yönetiminin İran'la ve nükleer anlaşmayla ilgilenme biçiminde açıkça görülüyor. Biden yönetimi, Trump yönetimi gibi nükleer kısıtlamaların uzatılması ve İran'ın füze meselesinin ve bölgesel politikalarından gelecekteki müzakerelere dahil edilmesi çağrısında bulunurken İran'a karşı çeşitli suçlamalara da dili getirdi. Amerikan dış politikasının diğer değişmeyen yönleri arasında İsrail'in her koşulda desteklenmesi yer alıyor. Bu bağlamda Biden, Siyonist rejimiyle Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin devam etmesi çağrısında bulunmuştur. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik gücün azalması, Amerikan bütçe açığı ve ulusal borcunun eşi görünmemiş bir şekilde artması, milliyetçi akımların güçlenmesi ve ekonomik korumacılığın desteklenmesi, Amerika'nın küresel sorumlulukları hakkında artan şüpheler, özellikle müttefikleri desteklemek ve kısacası 2016'da Trump'ın göreve başlamasına neden olan faktörlerin devam etmesi ve dış politika alanında son 4 yılda yapılan köklü değişiklikler, Biden'in Amerikan dış politikasında köklü değişiklikler yapabileceğine dair şüpheleri de artırıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Temmuz 2020'de Amerikan ve dış ve güvenlik politikasının değişini ve bunun da Trump'ın başkanlığından bu yana olan bir şey olmadığını vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 3 Behmen 1399, Hicri Kameri 8 Cemadüsani 1442 ve Miladi 22 Ocak 2021 Cuma. Kökeykel önce bugün Hicri Şems'i 3 Behmen 1357 yılında İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesine dair kararının kesinleşmesi üzerine İmam'ın Karşılanması Komitesi kuruldu. Bu komite inkılabın çeşitli grupları ve siyasi partilerinin dahil olduğu halkçı teşekküllerden oluşan 50 bin üyeden meydana geldi. Bu komitenin asıl görevi İmam Hümeyni'nin kendi vatanına geri dönmesi, mirasiminin yapılması yönünde imamın can güvenliğinin korunması, düzen ve güvenliğin sağlanmasıydı. İmamı Karşılama Komitesi uygun koordineleriyle Tahran kenti başvurmak üzere İran'ın diğer kentlerinde imamı karşılayacak yaklaşık 5 milyon insanın düzen içinde bu görkemli karşılama törenine katılmalarını sağlamak görevini tam olarak ve mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Bugün ayrıca Kum kenti askeri güçlerden boşaltıldı ve halkın kontrolüne geçti. Yıl önce bugün 3 Behmen 1356'da İran'a mücadeleci din alimlerinden bir grup Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na gönderdikleri mektupta siyasi mahpusların serbest bırakılmaları ve medeni özgürlüklerin sağlanmasını istediler. Adı geçen din alimleri mektupta İmam Hümeyni ve diğer din alimlerinin sürgünlerinin son bulması ve siyasi tutukluların serbest bırakılmalarını istediler. İranlı din alimleri adı geçen mektubun bir bölümünde şunları kaydettiler. Dünyadaki mustazaf milletlerin birbiri ardınca kendi özgürlüklerine ve bağımsızlıklarına kavuştukları ve esaret ve kölelik zincirlerinden kurtuldukları bir dönemde İran milletinin hakları Pehlevi rejiminin Şom amaçlarının kurbanı olmuştur. Ve her gün bu rejim milletinin ayağı ve kollarındaki esaret ve kölelik zincirine daha sıkı bağlıyor. Onlar ayrıca İmam Hümeyni'nin sürgün edilmesi, mücahitlerin hapsedilmesi, Vahitullah Hamine'yi başvurmak üzere bazı üst düzey alimlerin sürgüne gönderilmelerini kınadılar. Ancak beklendiği gibi bu komisyon İran halkının anayasal temel haklarından çiğnenmesi sürecinin önlenmesi yönünde hiçbir pratik adım atmadı. ...114 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Cemadüsani 1328'de Horasan'ın önünde gelen alim, hatip ve vaiz Şeyh Muhammed Taki Bohlul İran'ın doğusundaki Gonabad kentinde dünyaya geldi. İlk eğitimini babasından öğrenen Şeyh Muhammed Taki Bohlul ardından Sebzivar'a gitti ve orada eğitimini sürdürdü. Guherşah Camisi'nde Pehlevi rejimine karşı ifşaatlarda bulunan Şeyh Muhammed Taki Bohlul'un konuşmaları Pehlevi rejiminin birçok insanı öldürmesine neden oldu. ...65 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Cemadüsani 1377'de Müslüman büyük alim Ayetullah Seyyid Abdülhüseyin Şerifuddin Ameli vefat etti. ...460 yıl önce bugün 22 Ocak 1561'de İngiliz filozof ve matematikçi Francis Bacon dünyaya geldi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Davutoğlu'ndan sert sözler, kendinize gelin Sayın Cumhurbaşkanı.
Yeni Asya.
Çin 4000 kişilik karantina kampı kuracak.
Star.
Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil işbirliği terörle mücadele konusunda çok önemli bir takım gelişmelere sebep olabilecek.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Tuncay Molla Veysoğlu 20 Ocak tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Sarayda erken seçim çanları" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Erken seçim olması durumunda yeniden aday olamıyor, ancak bazı hukukçular seçili süreyi doldurmadığı gerekçesiyle bir açık kapı bırakıyor. Yani erken seçime gidilirse, tartışmalı da olsa, Erdoğan'ın yeniden aday olmasının zemini oluşuyor. Seçimin zamanından önce yapılmasının yanı sıra hangi sistemle sandığa gidileceği de tartışılıyor. Saray, senaryolar arasında dar veya daraltılmış bölge seçim sistemi üzerinde yoğunlaşmış durumda diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Plana göre Türkiye 150 bölgeye ayrılıyor, her bölgeye 4 milletvekili hakkı tanınıyor ve en yüksek oyu alan parti milletvekillerinin tamamını alıyor. Deneyimli siyaset insanı Emin Şirin ile konuştum, bana 1987 seçimlerini hatırlatıyor diyor. 87 seçiminde Turgut Özal %36 oy ile meclise büyük üstünlük sağlamıştı. Şirin, bu durumda birinci parti olmak son derece önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti olmasına güvenerek 87'deki sisteme benzer bir seçim kanunu tabii ki isteyecektir. Hatta belki MHP'ye de vekil vererek yanına alacaktır. Muhalefetin buna hazırlıklı olması lazım dedi. Şirin, DEVA, Gelecek, Saadet ve İyi Parti'nin bu sistemde tek çatı altına girebileceğini, seçmene AKP'yi bırak bizi oy ver diyebileceğini söylüyor. Emin Şirin'e göre başta ana muhalefet olmak üzere her parti birinci parti olmaya çalışmak zorunda. Sarayın parlamento çoğunluğunu sağlamaya yönelik seçim sistemi çalışmasına gerçekçi alternatif Profesör Seyfettin Gürsel'in 2013 yılında TÜSİAD'a hazırladığı rapor olabilir. Gürsel, temsilde adaleti sağlamak ve seçim barajını kaldırmak için iki turlu dar bölge seçim sistemini öneriyor. Tek turlu sistemin AKP'nin masasında olan birinci gelen partiye aşırı üstünlük sağlayacağı uyarısında bulunan Gürsel'in önerdiği iki turlu sistem şöyle. İlk turda her parti kendi adayına oy veriyor. Oy oranına göre bir kişi bile olsa her parti meclise temsilci gönderiyor. İkinci turda ise en yüksek oyu alan iki parti yarışıyor. Seçmen desteklediği parti ikinci tura kalmamışsa kendisini en yakın bulduğu partiye oy veriyor. Toplumcu Düşünce Enstitüsü Başkanı Nebil İlseven ile konuştum. Siyasal sistemin dar boğazı temsilde adalettir diyor. Dar bölge seçim sistemi senaryolar arasında Profesör Seyfettin Gürsel'in raporu daha akılcı bir alternatif olarak tartışılmalıdır diye ekliyor. AKP'nin amacı meclisi çoğulcu kılmak, seçim sistemini demokratikleştirmek, temsilde adalet sağlamak, seçim barajını kaldırmak değil. Saray eriyen oylarına karşılık parlamentoda en fazla sayıda nasıl sandalye alacağının hesabını yapıyor.
Akif Bekir 20 Ocak tarihli Karar gazetesinde Bankalar ekonomiyi kötü yönetiyorsa başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ülkedeki kötü gidişatın sorumlusu CHP'deki taciz ve tecavüzlerdi. Halkın gerçek gündemi bunlardı ama üstünü örtmek için ülke kötü yönetiliyormuş gibi gösteriyorlardı. Gerçekte Bay Kemal çok kötü yönetiyordu derken CHP'nin yanına konacak bir kötü yönetici daha bulundu. Bankalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Ocak'ta DİK heyetine açıkladı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şu an karşımda ağırlık yatırımcılarımız var. Birçoğunuzun faiz yükü altında ezildiğini biliyorum. Bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum diyerek başladı. Bankalarımız ne kadar kar etmiş bunu konuşuyor. Sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bunu söylesene diye de devam etti. Hemen öncesinde ise Türk lirasının yüksek faiz sayesinde dolar ve avroya karşı %10-12 değer kazandığını anlatıyordu. Sadece merkezi borç stokumuzu bile 150 milyar lira azaltmıştı bu. Kur istikrarı sağlanmadan enflasyonla mücadelenin başarılamayacağını da kabul ediyordu Cumhurbaşkanı. Sonrasında ise kuru patlatan yanlış faiz enflasyon teorisinin doğruluğunda ısrar ediyordu. Faizi düşürmeden enflasyonun düşmeyeceğini yine savunuyordu. Sanki bütün uyarılara rağmen inatla denenmemiş, o yanlışın bedeli ağır ödenmemiş, merkezin 130 milyar dolarlık rezervleri bu uğurda yakılmamış, kurdaki artış dış borcumuzu 1 trilyon lira yükseltmemiş ve ancak bu inattan sert dönülerek kur istikrarı sağlanmamış, yüksek faizle de bu yüzden mecbur kalınmamış gibi. Cumhurbaşkanı yüksek faize karşı olduğumu söylemek boşuna değil, bütün bunları bu işi yaşayarak söyleyen birisiyim diyordu ve açgözlü bankaları bundan sorumlu tutuyordu. Yüksek faizi düşürecek şey güven ortamının sağlanması. İktidarın yaptığıyla söylediği arasındaki popülist tutarsızlığın güven ortamına katkısını da unutmazsınız herhalde. MHP lideri Bahçeli, gazeteci ve siyasilere sokak saldırılarının partisiyle ilişkilendirilmesine komplo dediğinde umutlanmıştım. Komplonun bozulması için gerçeklerin ortaya çıkmasını, bütün bağlantılarıyla aydınlatılmasını MHP'de istiyor demekti. AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı adına bu saldırılar kınandığında sevindirici bulmuştum. İyiye gidişti. Kılıçdaroğlu'na saldırıdaki gibi sahiplenme yoktu. Demek ki saldırganlar korunmayacaktı, saldırılar haklılaştırılmayacaktı. Mağdurlar uğradıkları saldırının suçlusu gösterilmeyecekti. Bu da saldırganları cesaretlendirmeyecek, yeni saldırılara teşvik etmeyecekti. Saldırılar örtülü ve planlı görünüyor. Azmettiricileri varsa kim? Bütün bu bağlantılar araştırılıp soruşturulmadan ne MHP'ye komplo kurulduysa o bozulabilirdi, ne de iktidar sokaklarda asayişi ve kanun hakimiyetini sağlayabilirdi. Ayrı telden çalan MHP'liler ve İçişleri Bakanı Soylu'ya sorum şu. Savcı tehdit ve korkutmayla sindirilirse soruşturma engellenmiş olmayacak mı? Saldırılar aydınlatılmazsa MHP'ye komplo nasıl bozulacak? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Ve bakanın üçü birbirinden ayrı, biri kişisel, diğerleri tepkisel saldırı dediği doğruysa, savcıya soruşturacak ne kalıyor? Hem örtbas etmek kimin işine yarar?
Cevher İlhan 20 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde OHAL komisyonuyla KHK haksızlıkları sürdürülüyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Daha bir ay önce siyasi iktidarın en üst düzeyde dem vurduğu adalet reformundan artık söz edilmezken Türkiye'nin kanayan yarasına dönüşen ve bütün ağırlığıyla dayatılan OHAL kanun hükmünde kararnameleri de siyasi polemiklerle muallel suni gündemin karambolünde adeta unutturulmuş. En son AK Parti kurucusu, hükümet eski sözcüsü ve meclis başkanı Arınç'ın kanun hükmünde kararname bir faciadır. Bu felaketi kimse savunamaz diye yakındığı, aslında o halin sona ermesiyle hükümleri sona ermesi kalması gereken KHK'larla yüz binlerce vatandaşın mağduriyeti sürdürülüyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
15 Temmuz'un akabinde 20 Temmuz 2016'da ilan edilen o hal kanun hükmünde kararnameleriyle gasp edilen hakların iadesine bariyerler konulmuş. Yüz binlerce vatandaşın maruz kaldığı mağduriyetleri giderme perdesinde ihdas edilen o hal işlemleri inceleme komisyonu bunların başında geliyor. Bu açıdan yıllardır göreve iade bekleyen vatandaşların taleplerini komisyonu başkanına ileten ana muhalefet partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın çalışma hakkı elinden alınan, yargı önünde suçsuzlukları ispatlanan insanlar için Anayasa Mahkemesi'nce verilen hak ihlali kararları OHAL Komisyonu'nun insafına bırakılmış. Komisyonda Anayasa Mahkemesi, mahkeme, savcılık kararları bağlayıcı değil, kurumların amir görüşü esas alınıyor tespiti gerçeği ele veriyor. Tespit şu ki bağımsızlık ve tarafsızlığın tasfiyesiyle siyasetin sopası haline getirilen yargıya güvenin sıfıra indiği, vartada siyasi iktidarın güdümündeki komisyon üzerinden hukuksuzluklara yasal kılıf geçiriliyor. Aslında komisyon başkanının göreve iade talepleriyle ilgili olarak haklarında hiçbir delil bulunmaz ise kurum görüşü istenilecek ve o görüş esas alınacak savunması komisyonun adil sorgulama ve hukuka göre değil, yargıda aklanıp haklarının iadesine karar verilen vatandaşların kurum görüşü perdesinde siyasi iktidarın atadığı amirlerin talimatlı görüşleriyle mahkum edilip cezalandırıldıklarının ikrarı olup maksadı ele veriyor. Komisyon başkanının yargı kararları bizleri bağlamaz. Mahkemelerden daha geniş kapsamlı soruşturma haklarımız var ve bu hakkı da sonuna kadar kullanacağız. Fütursuzluğunu komisyonun kendisini Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'nden daha üstün gördüğünün itirafı oluyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Trump'ın Batı Asya için mirası.
Değerli dinleyiciler, Amerika'da anarşist başkan Trump yönetiminin 4 yıllık süresinin sonuna gelindiği şu sıralarda Trump yönetiminin siyasetleri Batı Asya bölgesine ne gibi getirileri olduğunu sizler için gözden geçirmeye karar verdik.
İran, Amerika'nın anarşist başkanı Donald Trump'ın dış politikasında önemli yeri olan konulardan biriydi. Terörist Trump, 2018 yılında İran ile imzalanan ve İran'da Berjam adıyla anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP anlaşmasından çekildi ve Tahran yönetimi ile daha iyi bir anlaşmaya varabileceğini iddia etti. Trump bu kararının devamında İran milletine karşı azami baskı politikası izleyerek kendince Tahran yönetimini yeniden müzakere masasına oturtmak istedi.
Amerika'nın terörist başkanı Trump 4 yıllık başkanlık döneminde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı 4 önemli uygulamada bulundu. Bunlar nükleer anlaşmadan çekinmek, azami baskı siyaseti çerçevesinde iktisadi yaptırım uygulamak, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu terör örgütleri listesine almak ve Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemekte. İran ise Amerika'nın bu tür uygulamalarına gösterdiği tepkilerde Amerikan ordusunun en gelişmiş insansız hava araçlarından biri olan Global Hawk İHA'yı düşürdü ve yine Amerikalı terörist askerlerin Irak'taki Ayn el-Esad üssünü füze yağmuruna tuttu.
İran Silahlı Kuvvetleri Haziran 2019'da Amerikan ordusuna ait Global Hawk İHA'sını Fars Körfezi'nde düşürdükten sonra Amerikan Başkanı Trump, İran büyük bir hata yaptı diyerek İran İslam Cumhuriyeti'ni bir nevi savaşla tehdit etti. Ancak Trump daha sonra bir açıklama yaparak Amerika'nın İran'a yapacağı saldırıda çok sayıda sivilin de öleceği yüzünden İran Silahlı Kuvvetleri'nin bu hareketine karşılık vermekten vazgeçtiğini ileri sürdü. Askeri gözlemciler ise Amerika'nın bu olaya karşı pasif tutumu üzerine yaptıkları değerlendirmede aslında İran'ın füze gücü ve bölgedeki müttefikleri Trump'ı İran'a karşı herhangi bir askeri harekat yapmaktan vazgeçirdiğini belirtti.
Gerçi Trump yönetimi azami baskı politikası ile İran ekonomisini zorladı ama sonuçta Trump İran İslam Cumhuriyeti karşısında kesin kaybeden taraf oldu. Nitekim bir yandan Trump'ın uyguladığı iktisadi baskılar İran halkını İslam nizamıyla karşı karşıya getiremedi. Diğer yandan da Tahran yönetimi iktisadi baskılar ve yaptırımlar yüzünden Trump yönetimiyle nükleer meseleyi ve ayrıca İran'ın füze gücü ve bölgesel nüfuzu gibi önemli konuları müzakere etmeyi kabul etmedi. Bundan başka Trump yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de İran'a karşı konsensüs sağlayamadı. Bilakis bu konsensüs Amerika'ya karşı gerçekleşti ve Eylül 2020'de Amerika'nın İran karşıtı kararname taslağına yalnızca Dominik Cumhuriyeti gibi küçük bir ülke olumlu oy verdi ve böylece İran'ı inzivaya itmek isteyen Trump pratikte Amerika'nın inzivaya itildiğine şahit oldu.
Amerikan Başkanı Donald Trump yönetimi 4 yıllık görev süresi boyunca Irak'a karşı da ciddi ve elle tutulabilir bir politika geliştiremedi. Trump yönetimi 4 yıl içinde Irak'ta Haydar İbadi, Adil Abdülmehdi ve Mustafa Kazemi başbakanlığında 3 hükümetle karşı karşıya geldi. Amerika'nın Irak'a yönelik bakışı bu ülkenin iç işleri ve İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerine müdahale etme temelinde gelişmişti. Irak'ın iç arenasında Trump yönetimi Iraklı direniş gruplarının etkinliğini ve nüfuzunu engellemeye çalıştı. Bu çerçevede Trump yönetimi Irak'ta direniş gruplarının imajını bozmak, mesnetsiz iddialarla suçlamak ve bazı direniş gruplarını terör örgütleri listesine almak ve en son Irak Haçlı Şabi Hareketi'nin başkanı Falih Feyyaz ve başkan vekili Ebu Fedek Muhammedavi'yi yaptırım listesine almak gibi uygulamalarda bulundu.
Yine bilindiği gibi Amerika'nın terörist başkanı Trump Irak'ta korkunç bir cinayete imza attı ve bunu resmen ilan etti. Bu cinayette İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret ettiği sırada Haşi Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve 8 silah arkadaşıyla birlikte ve Amerikan Başkanı Trump'ın doğrudan talimatı üzerine Amerikan terör ordusunun Bağdat Havalimanı'nın yakın bir noktada düzenlediği suikaste şehit düştü. Bu cinayetin ardından Irak'ta Amerikalı terörist askerlere karşı tehditler artmaya başladı. Ve Amerika bu konuyu bahane ederek Irak'ta direniş gruplarının mevzilerini bombardıman ederek çok sayıda direnciyi şehit etti.
Amerika terör devletinin bu tutumu Irak'ta halk ve siyasi gruplar arasında Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan ihraç edilmeleri yönünde taleplerin artmasına sebep oldu. Irak parlamentosu bu doğrultuda 5 Ocak 2020'de bir yasa tasarısını onayladı. Bundan sonra Washington ve Bağdat arasında Irak'taki Amerikalı terörist askerlerin durumu hakkında birkaç tur müzakere gerçekleşti. Müzakerelerin sonunda Irak'taki Amerikalı terörist askerlerin sayısının azaltılması kararlaştırıldı. Trump yönetimi Eylül 2020'de Irak'taki 5200 askerini 2500'e düşüreceğini açıkladı.
Trump yönetimi aynı zamanda Irak ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki yakın ilişkiler yüzünden Bağdat yönetimini baskı altında tutmaya çalıştı. Gerçekte İran ve Irak arasındaki yakın ilişki yüzünden terörist Trump yönetimi defalarca Irak'ın milli egemenliğini ihlal ederek Iraklı direniş gruplarının mevzilerini bombardıman etti. Ancak buna karşın Trump yönetimi Tahran'la Bağdat ilişkilerini bozma çabalarında başarılı olamadı. Aslında Trump döneminde Amerika ile Irak ilişkileri en kronik düzeye geriledi ve Irak milletinin Amerika'dan nefret duygusu da tavan yaptı.
Amerikan Başkanı Donald Trump yönetimi son 4 yılda Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik politikalarında da şaşkın bir durum sergiledi. Direniş ekseninde yer alan bu üç ülke Amerika'nın en ağır baskılarına maruz kaldı. Ancak hiçbiri terörist Trump'ın politikalarına teslim olmadı. Trump yönetimi Suriye'de Amerika'nın önceki yönetiminin politikalarını sürdürdü. Gerçi Trump Amerikalı askerleri Suriye'den çekeceğini gündeme getirdi. Ancak pratikte böyle olmadı ve Suriye'de terör örgütleri ve silahlı milislere desteklerini sürdürdü. Trump yönetimi Suriye petrolünü çalmaya devam etti ve Şam yönetiminin terör örgütlerine karşı konumunu zayıflatmaya çalıştı. Trump ayrıca Korsan İsrail'in Suriye topraklarına saldırılarını da destekledi ve bu saldırılar Washington'un onayı ile yapıldı.
Donald Trump yönetimi Lübnan'a karşı da düşmanca siyasetlerini sürdürdü. Amerika, Lübnan Hizbullah hareketini terör örgütleri listesine aldı. Liderlerine de yaptırım uyguladı. Bundan ayrı olarak Amerika terör devleti Lübnan'da halkın hükümetten hoşnutsuzluğunu körükleme senaryosunu da uygulamaya başladı. Ve hoşnutsuzluk durumunu şiddet olaylarına ve Lübnan'da siyasi istikrarsızlığa dönüşmesine sebebiyet verdi. Trump yönetiminin asıl amacı Hizbullah hareketine Lübnan'da siyasi iktidarda konumunu zayıflatmaktı.
Lübnan Üniversitesi Siyasi ve Sosyal Etüt Merkezi Başkanı Talal Atris, Donald Trump yönetiminin 4 yıllık karnesinde Lübnan'a yönelik izlediği politikalar hakkında şöyle diyor. Trump son 4 yılda yaptırım adında bir strateji üzerinde odaklandı. Trump 4 yıl boyunca Lübnan'a karşı tedrici yaptırım uygulamaya başladı. Trump yönetimi Hizbullah hareketinin mal varlığını bloke etmekten Lübnanlı bankalara Hizbullah hareketi ile mali işbirliği yapma bahanesiyle faaliyetlerini engellemek ve Lübnan'da birçok bakanı ve parlamenteri yine aynı bahaneye dayanarak yaptırım listesini almak gibi birçok uygulamaya imza attı.
Lübnanlı uzman Atriz şöyle devam ediyor. Trump yönetimi Hizbullah hareketinin kabinede yer almasını engellemek için bazı şartları dayatmaya çalıştı. Örneğin Hizbullah falanca bakanlığın başına geçmemesi gerektiğini ya da temelden kabinede yer almaması ve siyasi faaliyette bulunmaması gerektiğini ileri sürdü. Ancak bu şartları dayatmakta başarılı olamadı. Planları suya düştü. Zira Hizbullah Lübnan'da siyasi bir güçtür ve tüm taraflar bu hareketi tanımaktadır. Hizbullah hareketi parlamentoda bir kanadı vardır ve buna göre Lübnan'da Hizbullah'ın katılımı ve onayı olmadan hiçbir hükümet kurulamaz. Dolayısıyla Trump bu konuda da hezimete uğramıştır.
Amerikan Başkanı Trump yönetimi Yemen krizinde de son 4 yılda Suud rejiminin yanında yer aldı ve sonuçta Yemen'de en büyük insani faciayı görmezden gelerek esasen insan hakları ve normları ve değerlerine asla inanmadığını ortaya koydu. Trump yönetiminin bu tutumu Amerika'nın içinde ve dışında geniş çaplı eleştirilere yol açtı.
Ve son olarak Amerika'nın terörist başkanı Trump ve yönetimi son 4 yılda direniş eksenine karşı tutumunda tamamen Suudi rejimi ve korsan İsrail'in oyuncağı oldu. Gerçi Trump'tan önce de Amerika'da iç başına gelen devletler bölgede direniş karşıtı bir siyaset izlemekteydiler. Fakat Trump yönetimi bölgede ve bölge ülkelerinde direniş grupları ile diğer tarafların arasında her türlü diyalog ve müzakere yolunu tıkadı. Trump yönetiminin izlediği bu tutum 4 yılın ardından Batı Asya bölgesini daha da kaosa sürükleyerek istikrarsız hale getirdi ve bazı ülkelerin ve liderlerin arasında gerginliği daha da tırmandırdı.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın anarşist başkanı Donald Trump'ın 4 yıllık iktidarı boyunca Batı Asya bölgesinde ne gibi izler bıraktığını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 3. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Cimrilik ağırdır, utançtır. Korkaklık noksanlıktır. Fakirlik akıllı insanı delilini sergilemede dilsiz etmektedir. Yoksul kendi şehrinde gariptir. Günümüzde birçok insan kendi toplumunda reform ve değişiklik oluşturmak istiyor. Fakat bu değişim bireylerde değişime gitmeden imkansızdır. Cimrilik, korkaklık ve yoksulluk sadece insanı değil, birey ve toplum ilişkisini bozar ve toplum ile bireyin ıslah edilmesini de engeller. Cimrilik, insanın elindeki malları harcamasını engellerken, bonkörlük ve eli açıklığın tam karşıtıdır. Bencil insan, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri başkaları ile paylaşmak istememesi bir insan için büyük bir ayıptır. Bencillik ayrıca toplumun ekonomik kaynaklarının sağlıklı ticaret dengesi dışında kalarak durgunlaşmasına sebep oluyor. Hazreti Ali aleyhisselam da Malike eşlere yazdığı mektubunda bencil ve cimri insanlarla istişarede bulunmamasını, zira bencilin kendisinin hakkı bırakması ve yoksulluktan korkmasına sebep olduğunu tavsiye ediyor. Korku insanın varlık değerini azaltıyor. Korkak insan kendi gücüne inanmaz ve başkaları yanında kendini zayıf ve hor görür. Onlar hiçbir zaman kendi kabiliyetleri ve yeteneklerini doğru ve iyi şekilde kullanmazlar. Bu yüzden imam korkunun eksiklik sayıldığını belirtiyor. Hatta Nehcül Belaga'nın 53. mektubunda da Malike eşlere korkaklardan istişare almamasını da tavsiye ediyor. Hazreti Ali aleyhisselam 3. hikmetli sözünde toplumun ıslah edilmesi için müminlerin amansız çalışmalarını işaretle yoksulluk ve onun zararlı etkilerini işaret ediyor. Yoksulluk yaşamın acı gerçeklerindendir ve birçok insan kısa sürede bile olsa tatmıştır. Eğer insanlar gücü ve doğru inançları olursa yoksulluk onların kişiliğini kötü yönde etkilemez. Servetin en önde olduğu toplumlarda yoksullar daha çok zarar görür. Zayıf bir kişiliğe sahip ve perişan ruhsal durumda olan yoksullar genelde eziklik hissederler. Her ne kadar zeki olurlarsa da aşağılık kompleksli nedeniyle kendi haklarını savunamaz ve kendilerine inanmazlar. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu hikmetli sözün son bölümünde ise yoksulun kendi şehrinde garip olduğunu buyuruyor. Zira bir kentte garip olan kimsenin hiçbir dost ve tanıdığı yoktur ve kendini yalnız hisseder. Diğer yandan dünya sevdalı insanlar genelde yoksullarla hemsohbet olmak ve bir arada bulunmak istemedikleri nedeniyle onları kendi kentlerinde yalnız bırakırlar. Fakat zenginler tüm şehirlerde ve hatta kendi vatanlarından çok uzak ülkelerde bile kendilerini garip hissetmezler. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da bu konuya dikkat çekerek müminleri yoksulluğu gidermeye teşvik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga öğütlerindeki Hazreti Ali aleyhisselamın 3. veciz sözünü dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi Erdebil eyaletinin doğa terapi turizmi alanındaki imkanları ve kapasitelerinden konuşmak istiyoruz.
Erdebil'deki ilçelerden biri de Nir ilçesidir. Nir şehri ise arkeolojik, tarihi, sıcak ve soğuk su kaynakları ve genel olarak iklimi ve doğal manzaraları ile Sebelan'ın yemyeşil eteğinde bir pırlanta gibi parlamaktadır. Her yıl ise birçok turist bu bölgeye akın etmektedir.
Nir şehrinin önemli tarihi eserlerinden biri Nir Çayı adı ile bilinen Ağlayan Nehri üzerindeki Kırmızı Köprü'dür. Şah Abbasi Hanı veya Taş Kervansarayı, Koraim Türbesi, Ebazer Kaya yerleşim yeri, antikça dikilen taşları, Kaleyeri Tepesi, Gülistan Yeraltı Sığınağı ve Kalesi, Boynu Yoğun Kalesi ve havuzu bu şehrin diğer cazip noktalarından sayılır.
Erdebil şehrine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Nir kenti birçok pınara sahiptir. Bunların en ünlüsü ise Bulağlar bölgesi ve pınarıdır. Bu pınar balıkların bile yetiştirildiği doyurucu bir suya sahiptir. Şehrin diğer cazip noktalarından biri de tedavi amaçlı kullanılan kaplıca ve ılıcılardır. Bu kaplıcaların bazılarının suyunun sıcaklığı 56 derece kadardır ve cilt hastalıkları için iyidir. Bu şehirde Bulağlar kenti serin ve iç açıcı havasıyla turizm alanında büyük bir potansiyele sahiptir.
Nir şehrinde bulunan bir başka tanınan turistik alan Sebelan Turistik Bölgesi'dir. Bu eğlence bölgesi ve alanı Kamışotu, Daşaltı, Kaynarca ve Borçlu Kaplıcaları ile turistlerin ilgi odağına yer almıştır. Borçlu kaynağının suyunun sıcaklığı 53 dereceye varmakta ve kas, eklem ve romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir. Sebelan Turistik Bölgesi 110 hektarlık alanına paralel olarak 3 ve 4 yıldızlı otelleri, apart otelleri, restoran ve lokantaları, AVM'leri, üstü açık havuzları, çamur tedavi merkezleri ve park alanları ile turistlere hizmet sunmaktadır.
Nir ilçesinde bulunan bir başka cazip noktada tarihi kaya yerleşim alanı olan Ebazer Köyü'dür. Bu köyün evleri kaya içinde oyularak yapılmıştır. Ancak uzak mesafeden görülmeyen bu köy tamamen gizli bir köy olarak tanımlanabilir. Bu bölgede 13 kadar kaya köyü bulunmaktadır. Bunların her biri ise farklı kısımlardan oluşmaktadır. Evlerin içine ışığın yönlendirilmesi için delikler kazılmıştır. Bu bölgede bulunan tarihi eşyalar İslam öncesi döneme aittir.
Demin de işaret ettiğimiz gibi Nir bölgesi birçok pınara da sahiptir. Bu pınarlardan biri de aslında ılıca olan Boşlu ya da Borçlu ılıcasıdır. Nir'in 4 kilometre uzaklığında bulunan Boşlu köyünün 500 metre uzaklığında yer alan bu ılıca daimi ve yukarıdan aşağıya doğru akmaktadır. Bu kaynağın suyunun sıcaklığı 50 derece kadar olup temiz, kokusuz ancak kekremsi ve sert tadı vardır. Boşlu kaynağı suyu yüksek sıcaklığı yüzünden cilt, romatizmal ve sinir hastalıklarına iyi gelmektedir.
Nir Serap Karayolu'nun 7. kilometresinde Borçlu bölgesindeki Kaynarca ılıcasının 100 metre solunda Deltalı diye bir su kaynağı vardır. Bu çerçevede bölgeye gelen turistler Kaynarca ılıcasına ilaveten Daşaltı suyundan da yararlanabilirler. Bu ılıcada duş salonu, soyunma odası, lavabolar, plaj, voleybolu ve futbolu sahası ve de güneş banyosu alan bulunmaktadır. Tabii burada Kantin ve mağazada da binanın dışına bulunmaktadır. Binanın arkasında akan sular ve dağlık alan ise turistleri özellikle de sıcak mevsimlerde buraya çekmektedir.
Nir şehrine 6 kilometre uzaklıkta Erdebil Serap eski karayolu yakınında bulunan İlancık köyünde ise İlancık ismiyle de bilinen İsti su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynağın deniz seviyesinden yüksekliği 1770 metre kadar olup debisi de saniyede 5.1 litre kadardır. Suyun akışı daimi ve aşağıdan yukarıyadır. Suyun sıcaklığı yaklaşık 42 derece kadar olup temiz, şeffaf, tatsız ve kokusuzdur. Önemli katyonları ve anyonları arasında sodyum, kalsiyum, klor ve bikarbonat bulunmaktadır. Hali hazırda köy ahalisi eklem, sindirim ve sinirsel sorunlarını çözmek için bu kaynağın suyundan yıkanır.
Nil şehrine 5 kilometre uzaklıkta ise Karaşiran köyünde başka bir ılıca bulunmaktadır. Karaşiran veya hamam kaynağı olarak da bilinen bu ılıcanın debisi az ve yaklaşık saniyede 1,5 litre kadardır ve daimi olarak akmaktadır. Suyu bulanık, azıcık tuzlu, renksiz ve kokuludur. Anyonları ve katyonları arasında sodyum, kalsiyum, klor ve bikarbonat bulunmaktadır. Böylece bu kaynak klor, bikarbonat ve sodyumlu sular kategorisine girmektedir. Köyün ahalisi bu kaynağın suyunu yıkanmak ve romatizmal, eklemsel ve ciltsel hastalıklarını gidermek için kullanırlar.
Nir şehrinin 4 kilometre uzağında bulunan bir başka ılıca da Kaynarca ılıcasıdır. Bu kaynak, Boşlu Kaynağı'nın yukarısında yeni yapılan Erdebil Serap Karayolu'nda bulunmaktadır. Bu kaynak dağın eteğinde yer alıp saniyede 4 litre kadar debiye sahiptir. Suyun akışı daimidir, sıcaklığı ise yaklaşık 65 derece kadar olup renksiz, tuzlu ve kekremsidir. Katyonları ve anyonları arasında kalsiyum, sodyum, klor ve bikarbonat bulunmaktadır. Bundan dolayı bu su romatizmal ve ayak hastalıklarına iyi gelir. Ayrıca cilt ve kadın hastalıklarında iyi geldiği söylenmektedir.
Nil şehrine 4 kilometre uzaklıkta bulunan bir başka su kaynağı da Dipgil veya Dipsiz Gil kaynağıdır. Bu kaynak İsti Su Kaynağı yakınında Sakızçı köyüne 1 kilometre uzaklıktadır. Kaynağın gözündeki su yaklaşık 30 derece sıcaklığında ve görünüşü de şeffaf, renksiz ve kokusuz, biraz da tuzludur. Bu kaynağın suyu da eklem, sindirim sistemi, metabolizma ve sinirsel sorunlara iyi gelmektedir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin 14. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.